Yahudi vezir İsa'nın tek renkliliğinden koku almamış olduğu gibi İsa küpünün mizacından da huy edinmemişti. Yüz renkteki elbise o safi küpte sabah rüzgarı gibi sade ve tek renk olurdu. O kadar yüceltmelerine rağmen Hristiyanlar bile Hazreti İsa'nın arz üzerindeki 33 senelik hayatını nerelerde ve nasıl geçirmiş olduğunu bilmezler. Buna rağmen hayat-ı Muhammediye doğumu anından vefatına kadar mükemmelen bilinir. Lakin Yahudi vezirde Ruhullah'ın feyzi ve neşvesi bulunmadığı için İncil'deki hükümlere baktığı fakat menba itibariyle onların bir olduğunu idrak edemedi. O tek renklik usandıracak bir şey değildi. Belki balıkla tatlı su gibidir. İnsanın tabiatı halden hale, şekilden şekle değişmeye meyaldir. Daima bir renge bakmadan usanır. Fakat vahdet alemindeki tek renklik, daha doğrusu renksizlik, öyle usandıracak bir şey değildir. Su da tek renklidir yahut renksizdir. Ama balıklar ondan usanmazlar. Çünkü hayatları o nurdadır. Karada binlerce renk olmakla beraber balıkların kurulukla cenkleri vardır. Yani denizdeki renksizliğe karşılık karada sayısız renkler vardır. Lakin o renkler denizdeki mahluklara hiç hoş gelmez. Çünkü onlar karada yaşayamazlar. Bunun gibi vahdet deryasının balığı olan zevat-ı kiram da bu kesret aleminden kaçınırlar. Sen de ait olduğun yer karada mıdır, suda mıdır, bil, bul ve sığın. Hakiki alemi bulman için sana perde olan alemleri geçiver. Vahdet deryasının aşıklarının yolunu tut.
Kıymetli izleyicilerimiz, merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. TV.net ekranlarında Mesnevi ile İlahi Aşk programımız başladı. Efendim gününüz, haftanız güzel geçmiştir umarım. Mesnevi-i Manevi, Hazreti Pir, Mevlana Celaleddin Rumi Efendimizin bizlere bugündeki sıkıntılarımızı da, halimizi, ahvalimizi de, derdimizi, tasamızı da çözmek ya da o cihetten bakarak belki çözümü biraz daha kolaylaştırmak üzere yazılmış satırlar. Hele ki şu günlerde hani hızla ayrışmaya, hızla ayrılmaya ama bu ayrılma hani Mesnevi'nin anlattığı gibi böyle bir yurdundan ayrılıp o hasretle aslında dönme ayrılması da değil. Öylece ayrılmaya ne yazık ki yakınmışız gibi durduğumuz öyle üzüntülerle yaşadığımız şu günlerde inşallah Mesnevi-i Manevi bizlere şifa olur. Bizlere şifa olan şeylerden biri olur. Bu dileklerimizle, bu temennilerimizle başlıyoruz. Birkaç haftadır, hatta birkaç haftadan da uzun süredir malum haliniz programımızda Mesnevi'deki Yahudi vezir hikayesi konuşulmakta. Bununla alakalı hatta geçen hafta gelen sorular üzere hocam Yahudi vezirin tarihteki kime denk geldiğiyle ilgili, kime tevafuk ettiğiyle alakalı da bir takım açıklamalarda bulunmuştu. Onu da sizlere aktarmıştık. Bu konuyla alakalı yine sorular geldi ama geçen haftaki programımızı biz işaret etmiş olalım. Belki fırsat olursa kısaca bir daha bir değinilebilir bu hafta. Çünkü aynı konu devam ediyor. Bir başka veçesiyle devam ediyor. Kıymetli hocam, yani içinde bulunduğumuz zamanlarla ilgili hani bu kötü bir ya da kötüyü tasvir etmek gibi inşallah anlaşılmamıştır. Hani biraz da ihtiyacımız olan şeyin altını kalın çizmek gibi bendeniz böyle bir girizgah yapmaya gayret ettim.
Musibetlerin üst üste gelmesi, sıkıntıların üst üste olması, bunların bütün toplum tarafından algılanıyor olması çoğu zaman kötü bir şey değildir. Eyvallah. Bir şeyler düzelebilecekse, o çıkabilecek hani tünelin ucu da görünüyorsa, çıkış yolu da görünüyorsa, tam tersine musibetler biraz daha hızlı hareket etmeyi, biraz daha oyundan, eğlenceden daha dikkatli olmaya insanı sevk edici özellik taşır. Eskilerin tabiriyle bir musibet bin nasihattan iyidir.
Eyvallah.
Şimdi bu Mesnevi programını da tasavvuf birikimini de, tasavvufi eserleri ve sohbetleri de takip eden, efendim buradan feyiz almaya çalışan insanlara bakın, birçoğu %60'ından fazlası muhakkak dünyada çektikleri bir sıkıntı, bela, musibetten sonra biraz daha arayış içerisine girmiştir. Fakat tabi orada kalmamak lazım. Yani tasavvuf bir rehabilitasyon merkezi değildir.
Eyvallah.
İnsanın kendisini iyi hissetmesi için girebileceği bir alan değildir. Tasavvufun kendine ait bir terbiyesi vardır. Hani insan hobi için bahçe ekebilir ama onu çiftçilik zannetmemek kaydı şartıyla. Hani ben hobi stres atmak için bir bahçe yaptım. Amatörce bir şeyler yetiştiriyorum. Hıyar, biber, salatalık. Heh, çiftçilik buymuş. Ha, onu diyemezsin. O çiftçilik bayağı ağır bir işçiliktir. O yüzden kendi alanların için düşündüğümüzde, insanların kendi ferdi alanları, sosyal alanları için tasavvufu bu sahada merak eden insan çoktur.
Eyvallah.
Bu meraklarını uyandırmaya vesile olan musibet ve beladan sonra oraya dahil olup da oranın öğretisini insan kendisiyle özdeşleştirir ve hakikaten kendisine lazım olacak şeyi fark ederse köprünün karşı tarafına geçen insan sayısı da olur, muhakkak vardır. Şimdi dolayısıyla toplumda bazı şeyleri sıkıntı olarak çekmek, ayrışmaya yönelik oluyormuş gibi gitmek. Mesela eskiden bu işte hac her mevsimde olur, orucu nasıl tutarsanız tutun, kader Allah senin evleneceğin kadını ne bilir, işte namaz aslında 3 vakittir, namazı şöyle kılsan da olur, sırf donla da namaz kılsan olur, horozdan da kurban etse olur gibi hocalar çıktığında biz bayağı üzülmüştük. Ya bu adamlar ne diyor, bu namussuzlar ne diyor, bu izansızlar ne yapıyor diye kendi aramızda sövüyorduk. Tabii televizyonda bunları söyleyemiyorduk herhangi bir sıkıntı olmasın diye, ama halk böyle hane hane, dershane dershane konuşuyorduk. Şimdi böyle bakıldığında ilk başta bir musibetti, ne kadar kötü bir hücumdu, ne kadar büyük bir tasallüttü. Fakat ne oldu? İmanı arada derede olanlar, imanın hakikatine erişemeyenler, herkesin içine karışmış olanlar bir çıban başı gibi şucular bucular diye ayrıldı. Mesela bu hocalar çıktığında ne kadar üzülmüştük. Aa, bir baktık ki bunların da şeyi varmış, yani bu hocaların da müşterisi varmış. Şimdi bunu yapanlar ne yaptı? Şimdi artık ya biz de aynı düşünüyoruz diyemediler. Tercih yapmak durumdalar. Bir falanca hoca gibi düşünüyoruz. İşte eskiden olanları söylüyorum.
Eyvallah.
Şimdi gündemle kendilerine göre birleştirmesinler. Öyle bir şey demiyorum ben. İşte namaz böyle değildir aslında. Haccı istediğin zaman yaparsın. Hayızlı da namaz kılınır. Hayızlı da oruç tutulur. Ha, içinde sıkıntı olup da bunu söyleyemeyen tipler vardı. Şimdi onlar biz bu hocayı beğendik deyince ayrıldılar kendiliklerinden. Şimdi böyle bir aslında bir ayrışma oldu. Çıbanın patlamasından evvel cerahatin toplanması gibi. Onun üzerine hakkı batılı ayıracak bir kara merhem sürerse pat diye onu patlatır, cerahat dışarı çıkar. Bir ayrışma süreci oldu. Bu arada toplumda çok sıkıntılı şeyler yaşandı. Dini hayatını kendi özgür iradesiyle, hiç böyle ne siyasi ne devrim ne ihtilal kaygısıyla yaşamak değil, sadece din yaşamak isteyen insanlar vardı. Bunlara destek verenlerle vermeyenler arasında bir çatışma oldu. Bu arada arada derede kalanlar vardı. Bir baktık ki bir musibet aslında bazı insanları ayıkladı.
Ayıkladı.
Evet.
Eyvallah.
Yani tasfiye, determinist bir şekilde bunu incelersek, bir tasfiye kanunu var. Bir evrim geçiriyor aslında toplum. Bir şeyler ayıklanıyor. Bu bir çatışma. Bu belki bir mutasyon, belki başka bir şey, belki bir deformasyon. Fakat neticede asıl kök ortaya çıkmaya müsait mi, bakılması lazım. Demin onu kastettim. Tünelin ucu görünüyor mu diye.
Eyvallah.
Şimdi bir damar daha ortaya çıktı. Daha önemli bir şey ortaya çıktı. Günümüzde de bazı şeyler ayıklana ayıklana, ayıklana ayıklana belli bir yere doğru gidecek. Şimdi bazen bizi arıyorlar. Ne yapalım efendim diyorlar. Çok sıkıntı çekiyoruz. Hayırdır, neden? Şu olan hadiselerden. Bundan 30 sene evvelki insanları düşünüyorum. Kendi maddi imkansızlıklarını düşünürlerdi. Bundan 20-25 sene evvelkini düşünüyorum. Kendi çocuklarını düşünürlerdi. Şimdiki insanlara bakıyorum. Toplum olarak bazı rahatsızlıkları hissetmeye başlıyorlar. Bu bir hissiyatta, algıda bir yükselmedir.
Eyvallah.
Yani hep dışarıda zannederdik bazı şeyleri. İnsanın kendi nefsini de sorgulaması gerektiği. İmanla gidebilir miyim? Ben ne işe yarıyorum? Ben acaba bir mümin olması gereken noktada mıyım? Ben sadece kendimi mi düşünüyorum? Toplumu düşünüyor muyum? Filistin'i düşünüyor muyum? Suriye'yi düşünüyor muyum? Düşünüyorsam niçin düşünüyorum? Ben tarihimi düşünüyor muyum? Ben kimliğimi bulabildim mi? Ben Yavuz Sultan Selim'i düşünüyor muyum? Ecdadımın yaptıklarının farkında mıyım? Hepsinin sorgular hale geldi. Bir yandan diziler çıktı. Bir yandan başka padişahlara sövenler çıktı. Hiç önemli değil diyenler çıktı. Önemli değil ya. Biz onu da harcarız, bunu da harcarız. Ortak bir yerde buluşalım diyenler çıktı. Yok, bu böyle değilmiş. Biz kendi asıl kimliğimizi bulmamız lazımmış diyenlerin sayısı da artmaya başladı. O yüzden insan kendi nefsinden başlamalı. Dışarıdaki haberleri, takipleri, telekulak skandallarını takip edeceğine bir insan emniyette görevi değilse, bir siyasi partinin aktif bir üyesi değilse, bir Müslümana yakışan şey Allah'ın ve Resulü'nün kendine emrettiği şekilde yaşamak ve yaşatmak için elinden gelen gayreti göstermesidir.
Eyvallah.
Eğer şu anda bizi dinleyenler bunu maval olarak görüyorsa, ya siz ne diyorsunuz, Türkiye'de neler oluyor, hala Mesnevi konuşuyorsunuz diyenler, fazla değil. Biraz daha beklesinler. 15 sene sonra bu mevzuya gelecekler. Bir nesildir çünkü bunun süresi. Bir jenerasyon sonra bütün bu dediklerimizin hepsini yaşayacaklar. Neden? Çünkü ben 15 yaşındayken kendi etrafımı zındık zannediyordum. Ben o evreleri, o yaptığım yanlışlıkları yaşaya yaşaya, tostaya tostaya, ihanetleri göre göre. Şudur dedik, abi dedik, öyle aldandık. Hoca dedik, öyle aldandık. Şeyh dedik, öyle aldandık. Başka şey dedik, öyle, ama bunların hepsi bir tecrübe oluyor. Şimdi insan öyle bir noktaya giriyor ki, aman imanıma sahip çıkayım. Bana ne desinlerse desinler, hiç umurumda değil. Ben Allah'ın emrettiği gibi yaşamaya çalışayım. Bir insana konuşurken de, tenkit ederken de 100 kere düşüneyim. Överken de 200 kere düşüneyim. Bu noktaya getiriyorlar.
Eyvallah.
Efendim, bu eserleri çok iyi anlamak ve insanın içinde hatalarını, gerek nefsani yaptığımız günahlar. Yani şimdi biz, herkes kötü de biz mi iyi olduk? Hayır, onu demiyorum. Bize en büyük kazıkçı, kıymetli dostlar, bizim en büyük hainimiz kendi nefsimizdir. Biz kendi nefsimizin yaptığı hatalarla bugün düşmeseydik, bizi zelil olarak, düşük olarak görüp bütün oyunları herkes üzerimizde denemeye kalkmazdı. Bizi bu zillet haline düşüren kendi tercihlerimiz, kendi günahlarımız ve idraksizliğimizdir. O zaman yapacak bir şey var. İdrakimizi Kur'an ve sünnet yolunda, bu Kur'an'ın ve sünnetin gayet güzel barındırdığı aşk yurdunda tahsil etmeye çalışmalıyız diye acizane düşünüyorum.
Estağfurullah. Bütün bunların hepsi dışarıdan bakılınca ya da şöyle bir bakılınca kaos gibi görünüyor hocam. Evet. Ama az evvel sizin hem sorunu tespit ederken hem de çözümle alakalı kurduğunuz cümlelerde o kaosa hiç girmeden...
Bak neden Mustafa'cığım? Kaoslardan çıkan neticeler kültürleri doğurur. Ha, kültürler de modernist yapıyı destekler. Modernist yapı da bugün vardır, yarın yoktur. Günü gün etmektir.
Eyvallah.
Bu kaos ortamına girmeden esas tevhidi bularak giden kişi elinde kılıç savaşsa bile daima sulh ortamındadır. Kalbi sulhta olan insanlar, onların ürettikleri şeyler medeniyeti doğurur. Medeniyetler daimidir. Klasiktir. Hiç bitmez, tükenmez. Hep aynı güzelliktedir. Kaoslar kültürü doğurur. Kültürler de habire yenilenen, omurgasız, gününü gün etmeye dayalı bir insan tipini ortaya çıkartır. Ve kültürler insanları kullanır. Medeniyetler insanları kullanmaz. Medeniyetiyle beraber insan inşa eder. Kültürler kendini inşa etmek için insanı mahveder. İnsanı köle gibi yapar. Medeniyetler kendisini inşa ederken insanı da imar eder. Arada fark vardır. Dolayısıyla medeniyetin temelinde de egodan uzak, benlik senlik çekişmelerinden uzak, en azından biz diyen bir mefkure yatar. Biz mefkuresini insana inanç verir. İnancın da kaynağı kitap ve sünnettir.
Eyvallah. Mesnevi manevi de daha evvel programda defaatle sizin de söylediğiniz üzere o kitap ve sünnetin, yani Kur'an ve sünnetin şerhi, izahı mahiyeti de yazılmış.
Tabii yani Mesnevi niye okuyalım şimdi saat, gecenin bu saatinde veya sabahın bu saatinde, hem tekrarladı düşünerek konuşuyoruz. Eyvallah. Bizim Mesnevi okumaktan muradımız budur. Ha, dışarıdan bakan başka bir şey anlıyor. Ya bu dönenler edenler işte bırak bunları falan diyor. Onlar bir 10-15 sene daha beklesinler. Yani biraz böyle yesinler kazı. Sonra buluşacağımız nokta bu.
Eyvallah.
Şimdi okuyacağımız beyitler aslında Hazreti Pir'in ilk 18 beyitini de anlatan önemli beyitler. Yani ilk 18 beyitinde şöyle buyuruyordu. Balıktan başka herkes suya kandı da balığın susuzluğu aynı.
Eyvallah.
Balık hiç şikayet etmedi manasına. Kendi anlattığı hakikatleri, şu 18 beyitte benim anlattıklarımı şey yapmadı. Ancak bu denizin balığı olmak lazım bunları anlamak için buyurdu. Sonra da olmuş kişinin derdinden olmamış kişi anlamaz. Ham kişiler anlamaz. Sözü kısa kesmek lazım. Vesselam buyurmuştu. Bu 499. beyitten sonra ne hikmettir? 216. 219. beyitte adeta işin bişnev kısmını biraz anlatır. Dinin şerhi vardır. Bundan aşağı yukarı 250-280 beyit küsur sonra sanki 18. beyitteki o balık ve balığın daima derya ile beraber oluşunun bir şerhini görmekteyiz. Yani Mesnevi şu açıdan da Kur'an-ı Kerim üslubunu benimsemiştir. Evvelki kıssaları sonraki kıssalarla, evvelki beyitleri sonraki beyitlerle açıklayıcı bir özelliği vardır. O sebepten dolayı Mesnevi'deki müntehabat, insanın şöyle bir göz gezdirmesi için güzeldir toplamalar. Konuya göre yazmalar, bu da bir nispeten güzeldir. Fakat asıl olan Mesnevi'yi güzel bir şekilde baştan sona kadar okumaktır. Böyle olursa Mesnevi'nin kendine ait o hayati damarını, aşk ve feyiz damarını daha kolay keşfeder veya en azından daha güzel idrak ederiz, ona nüfuz ederiz. Öteki türlü bilgimiz artar ama feyzimiz artmayabilir. Ha Mesnevi'de bu yazıyor dersiniz. Toplama bir şey alırsınız. Ondan ibaret kalırsa ne olur? Bilginiz artar ama feyziniz artmayabilir. Öyle bir kitabı okumak bile aslında sizin o sahaya ait feyze ihtiyacınız olduğunuzu hissetmektir. Yani şurada bir bardak suyundan dibinde kalan bir yudum içseniz, aa susamışım dersiniz, bir bardak daha versene dersiniz. Bu eserlerin de böyle olduğu unutulmamalı. Tamamı deryanın, nehrin menbaı, eserden alınan feyizler tamam, amenna. Fakat eserin tamamını okumak çok güzeldir.
Eyvallah.
İşte bu 499'dan itibaren başlayan beyitler aslında Mesnevi manevinin bu özelliğini görmemiz için önemlidir.
Eyvallah. Müsaadenizle o beyitlerden okuyayım
mı? Lütfen buyurun.
Yahudi vezir İsa'nın tek renkliliğinden koku almamış olduğu gibi İsa küpünün mizacından da huy edinmemişti. Yüz renkteki elbise o safi küpte sabah rüzgarı gibi sade ve tek renk olurdu.
Evet.
O tek renklik usandıracak bir şey değildi. Belki balık ile tatlı su gibidir.
Burada kalalım müsaadeniz.
Eyvallah. Estağfurullah.
Şimdi Yahudi vezir İsa'nın tek renkliğinden koku almamış olduğu gibi İsa küpünün mizacından da huy edinmemişti, nasiptar olmamıştı.
Eyvallah. Bir tek renklilik, bir renk vurgusu.
O daha acayibi var burada. Niye böyle başlıyor?
Eyvallah.
Şimdi bakın, bu çok mühim bir beyt. Mühim bir beyt. Neden? Şimdi buraya kadar biz Yahudi vezire sövmedik mi yani okurken? Vay namussuz falan filan diye. Nasıl kattı birbirine? Ulan onu ayrı konuştu, bunu ayrı konuştu. Ortada insanlar heder olmaya doğru gidiyor. Kızıyorduk değil mi?
Eyvallah.
Şimdi bak, Hazreti Mevlana demin konunun başında söylediğimiz gibi. Kaosla medeniyet arasındaki fark. En önce o zalimin tahlilini yapıyor. Diyor ki, o zalim niye bir zalim oldu? O niye kendisini böyle gördü? O, İsa'nın anlattığı tevhid dininin hakikatinden habersiz olduğu için Yahudilikte ısrar etmiş ve Yahudi oluşundan dolayı da Hristiyanlara düşman olmuştu. Yani şimdi ne oldu? Biz burada kıyılan halka acıyoruz. Bak şimdi, bu vezirin kurbanı oldular diyoruz. Öyle değil mi? Vezirin kurbanı olacaklar. Ya ne kadar iyi niyetli adamlar bunlar. Yazık ya. Elindeki tomara inandı. Vezire inandı. Vezir alçaksa bu adamlar ne yapsın? Yazık değil mi diyoruz. Şimdi Hazreti Pir buyuruyor ki, yazık değil. Şöyle yazık değil. Çünkü onlar vezire inandıkları, o inandıkları vezir, onların da kendi inançlarındaki taassuptan ve anlayışsızlıklarından dolayı bunu dinleme durumundalar. Yani bunlara fırsat geçseydi 20 sene sonra bu vezir gibi olacaktı hepsi.
Eyvallah.
Onlar da başka bir şeye kıyacaklardı. Çünkü esas tevhid üzere yürümüyorlardı. En başında dedi ki, tevhidin kokusunu alsalardı aldanmayacaklardı ki.
Eyvallah.
Peki bu ne demek? Şimdi onlar aldanan. Bugün vezir olup da, olmayıp da, bunlar kırılmasaydı, bunlar kılıçla birbirini vurmasaydı ne olacaktı? 15 sene sonra zalim bunların arasından çıkacaktı. Aynı taassup bu. Şimdi çocuklar onlar. Bu ne? Hani adamın birinin hanımı varmış. Efendim, öküz aşağı öküz yukarı falan diyorlarmış. Hanımı demiş ki, ben bu lakabımdan çok şeyim. Ondan sonra işte, ya sığır diyorlarmış, neyse. Bu lakabından ben çok rahatsız oluyorum. Ne yapayım demiş, arkadaşlarım taktı. Git konuş demiş. Eğer bir daha bu lakabın sana söylendiğini duyarsa şey yaparım. Seninle boşanırım demiş, ayrılırım. Ya yapma etme, vallahi o kadar demiş. Söylüyorum, son. Adam da gitmiş. Şeye söylemiş arkadaşlarına. İşte bana inek demeyin, sığır demeyin, neyse. Yani demiş, bak kötü arkadaşlar demiş. Ya eşim ayrılacak benden. Yani bu şakanın da bir dozu var. Bir lakap taktınız. Tamam, o zaman sana Dana diyelim demişler. Dana. Ha bak, olur demiş bu Dana. Yeter ki demiş bunu demeyin. Peki. Gelmiş hanımına, hanım müjde demiş, arkadaşlarla konuştum. Bana Dana dediler diyorlar. Allah senin demiş belanı vermesin. Ulan büyüyünce yine aynı olacak demiş o. Hikaye böyle bir hikaye. Yani yine değişmedi senin durumun, statün. Şimdi bu büyüdüğünde yine aynısı olacak.
Eyvallah.
Fikri değişti mi? Tevhidi anladı mı? Diyor ki, bu Yahudi vezir İsa aleyhisselamın tevhidin nurunu anlamadığından düşman olmuştu. Bu diğerleri, onlar da İsa'nın kokusundaki tevhidi, tevhidindeki rengi anlamadıkları için aldandılar. Bu zalimler, zalimleri buna Allah boşuna müsaade etmedi. Bunlar boşuna aldanmıyor. Bunlar kendilerinde gördüler her şeyi. Fırsat ele geçince bizden başkası yok diyecekler diyor. Şeyde, Mesnevi'de. Bu önemli bir eğitim.
Eyvallah.
Yani burada zaten vezirin ne yaptığı belli. Neden tekrar tahlilini yapıyor? Mesele bir zalimin tepelenmesi değildir. O zalimin yetişeceği mahalle ortadan kaldırmaktır. Mesnevi'nin konusu budur, tevhiddir.
Eyvallah.
Şimdi burada bir Hazreti İsa ile alakalı bir meseleye dikkat çekiliyor. Biliyorsunuz Hazreti İsa aleyhisselamın çocukluğuyla yetişkinliği arasındaki bir 10-15 sene Hristiyanların bütün kaynaklarında yoktur. Yani şeydir, hep şaz dediğimiz rivayetler vardı. Yani bu arada ne yaptı? Hazreti İsa neye yetişti, meşgul oldu? İşte Mısır'a gittiği, amcası veya ne bileyim dayısının veya başka bir akrabasının yanında olduğu, onun yanında kumaş imalatı gibi diyebileceğimiz şimdiki, ki hala biliyorsunuz milattan önceki adetlerini devam ettiren Afrika'da boyama küpleri vardır.
Eyvallah.
Hala böyle salarlar için çıkartırlar falan. Binlerce sene evveline dayanır yani. O boyama işi, ameliyesi. Tabi renkler, kök boyalarıyla vesaireyle elde edilen şeylerdir. Veya baharatların renginden de faydalanılır. İşte orada boya küplerine belli renklerde çıkartmak için maviyi mavi, işte beyazı beyaz, moru mor çıkartmak için her bir küp ayrı renkte. Hazreti İsa ibadet taatla meşgul oldu bu işi yaparken. Fakat bir yandan da iş yapması gerektiğinden sorarmış. Ne kadar arşın, kaç arşın mavi kumaş lazım? 100 arşın mesela veya işte 10 arşın. Herhangi bir kübe elini daldırır, ne isteniyorsa o rengi çıkartırmış. Aynı küpten başka rengi çıkartır, aynı küpten başka bir rengi çıkartırmış. Neden? Burada şuna remiz vardır. Tevhidin esas rengini bulan adama her rengin sırrı verilir. Tevhidin esas rengini bilen adama her rengin zevki verilir. O tek renkte olmaktan usanmaz. Her rengin sırrı onda açıldığı için.
Eyvallah.
Bir insan aynı renk elbiseyi hayatı boyunca çok nadir giyer. Psikolojik bir rahatsızlığı yoksa. Mesela bazıları siyah giyer. Siyahtan ayrılamaz. Onun rahatsızlığını da gösterir o. Efendim muhakkak bir renk değişikliğine gider. Yani tabii şartları da tabii düşünmek lazım. Fakat veya evinde eşyasında aynı renk şey yapmaz. Yemeğinde bile renk değişikliğine şimdi işaret ediyorlar. İşte burada Hazreti İsa aleyhisselam gibi o renklerin, Musa'daki renk, İsa'daki renk, hepsinin rengi neyle bilinir? O en son gönderilen Nebi-i Zişan'la bildirilir. O peygamberi kabul etmeden diğer renkleri öğrenebilir mi insan? Öğrenemez. Neden? Tevhidin sırrı en son gelen Nebi'dedir.
Eyvallah.
Tohumun sırrının en son gelen meyvede oluşu gibi. Onu ağaçta bulamazsın. Dalında bulamazsın, yaprağında bulamazsın. İlla onun meyvasında bulursun. Efendimiz'i kabul etmeyen insanlar, sallallahu aleyhi ve sellemin sırrına eremeyen insanlar, o tevhidin getirdiği o birlik, beraberlik ruhunu asla ve asla ortaya koyamazlar.
Eyvallah.
Evet.
Hocam bir aramız var.
Peki. Hazır. Bu aradan sonra
eyvallah.
O tek renklinin usanması kısmını kıymetli seyircilerimize hatırlatalım. Birazdan müthiş bir tasavvufi tabir gelecektir. Nefisle riyazatla alakalı mesele gelecektir. Lütfen kardeşlerimiz biz anlatmaya çalışırken onlar da dinlemeye çalışsın diyelim. Bugün de araya biz gönderelim.
Efendim devam ediyoruz mesneviyle ilahi aşka hem de merakla. Ben Deniz de az evvel hocam ilk bölümden şöyle bir nefeslenmek üzere son cümlelerini söylediğinde hani nasıl bir tarif gelecek? Kalem elimde, kağıdım da önümde. Ben Deniz de merakla bekliyordum. Tasavvufun tarifi değildi ama biraz daha yekpare genel bir tarif olacak gibi anladım ben Deniz hocam. Yani o beyitle beraber ortaya
yani
çıkacak
tasavvufu tarif. Tasavvufu çok renkli, böyle çok cafcaflı, işte böyle tam da sana göre renkli, ne bileyim böyle her şeyi hitap eden bir saha olarak gösterirler. Ama aslında tasavvuf, şeriatın, kitap ve sünnetin tek rengini sana cazip hale getirir. Tekrar ediyorum, bu önemli bir tarif. Yani tasavvufu çok renkli, ya böyle kuru kuruya olmasın yani her şeyi yapalım. Her yol olsun falan tarzını böyle lanse ederler veya hatta girenler de böyle zanneder.
Eyvallah.
Abi öyle sadece bunu yapmıyorsun, her türlü şey var, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun, şöyle renk var, böyle egzantrik şeyler var, enteresan hadiseler var gibi anlatılıyor. Yok, aslında tasavvuf, senin o tek renk zannettiğin, sıkıcı olarak gördüğün, bu yapılması lazım diye sana dayatılıyor diye hissettiğin şeyin sana zevkini anlatır. sana o tek rengin güzelliğini anlatır. Eyvallah. O sadeliğin senin ruhundaki karşılığını anlatır. Renk nerede vardır? Renk nefiste vardır mesela. Ondan dolayı da nefsi de terbiye eden tarikatlarda renk önemlidir. Mesela ruhani tariklerde renk önemli değildir.
Hocam burada renk de
ekserisi beyaz kullanır.
Renk kavramı da bir tarif istiyor herhalde.
Yok, renkten başlayalım.
Yani renk yani
sadece renk diyelim, evet. Sadece renk diyelim. Yani diğer renkleri konuşmayalım. Sadece renk olarak bakalım. Nefis terbiyesi yaptıkları için renkleri tanıtırlar. Fakat geldikleri nokta nedir? Nefis terbiyesinde renksizliktir. Renksizliğe gelen kişi ruhunun renksiz olduğu halde bütün renklerin yansımasındaki esas unsur olduğunu adam anlayınca sadece ruhla meşgul olur. Nefisten renklere göre nefsin durumunu ayarlar. Ha şöyle mi göründü? Ha nefsin şu tabakasına ait bir şey. Ya bak her şey diyoruz ya, madde mananın yoğunlaşmış şeklidir. Maddede bir şey. Ben seneler evvel bizim çocuk hastalandığında böyle bir yerdeydik. Neden rahatsızlığı var? Alerji mi? İşte mikrobik bir şey mi? Mikropsa hangi mikrop? O zaman pek yaygın değildi. Biraz da böyle kasabadan uzak, bütün hastalara kendisi bakan, senede iki ayla yolunu bulan bir doktor amcamız vardı orada. Allah için iyi bir adamdı. Lafımız yok. Fakat orada ne kadar milletin sülalesi hasta olsa yazlıkta ona giderlerdi. Bir tane doktor vardı. Dedi ki sizin çocuğun dedi hemen tahlilini bir şeyini yapmamız lazım ama neye karşı alerjisi var veya ne gibi rahatsızlığı var? Ben de dedi özel bir kap var. O kabın içerisine onun kanını veya işte idrarı neyse koyuyoruz. Onun üzerinde dedi o kap bir kullanımlık pahalı dedi. Fakat acil müdahale için lazım olur. Neler varsa ona göre dışında rengarenk böyle pano gibi ufak ufak etiketçikler var.
Eyvallah.
Mesela mikrop varsa kanda oradaki birkaç tane renk şey o öne çıkıyor. Lökosit varsa o çıkıyor. Efendim virüs varsa başka renk çıkıyor. İşte ne tuza alerjisi varsa o, güneş alerjisi varsa o. Bir şey yapmışlar böyle. Onu koyuyor, belli müddet tutuyor. Onun üzerindeki renklere göre onlar yanmaya başlıyor. Bunda bu var. Küçük bir laboratuvar gibi yani.
Eyvallah.
Fakat dedi bunun kullanımı pahalı. O zamanlar hatırlıyorum. Ben deniz aldığım maaş olarak yani aylık aldığım maaşa yakın bir parayı ona vermiştim. Tedavisi için çocuğun efendim rahatsız olmaması için gözden çıkartmıştık onu. Borçlanmıştım hatta yani o zamanlar da öyleydi. Öyle. Şimdi onun gibi ruhi sahada tabip olan ve habip olan kişi rüyadaki renklerden, hayatındaki hadiselerden, nefsindeki renklerden, insanların takınmak ve giyinmek istediği maddi ve manevi renklerden böyle hadiseyi okuyacak bir noktaya geliyormuş Mustafa'cığım. Çünkü ruh nedir? Ruha baktığında ne rengi vardır ne cilası. Ama bedenin bütün renk ve cilası ruhun göstermesi sayesindedir. Ruh renksizdir. Şayet ruh da renkli olsaydı biz belli şeyleri yaptığımızda yüzümüze, etrafımıza, bedenimize yaptığımız günahlar, yaptığımız iyilikler, çektiğimiz tesbihatların her bir yerden bir şey. Reklam panosuna dönerdik. İşte o noktaya gelirdi. Fakat renkler nerededir? Bedendedir. Fakat Allah'ın boyası bazen bu ruhun nefsin terbiyesi sayesinde nefis adaletli olduğunda lütfen burayı çok dikkatli dinleyin kardeşlerim. Nefis artık kendisindeki ışığı yansıtacak ve ruhtaki güzelliği dışarı çıkartacak şekilde olursa, sakin olursa, adalet zeminine gelirse ne olur? Artık ruhun her attığı adım o bedende görünmeye başlar. Secdesi secde olursa simasında secde izi olur. İmanı iman olursa o kalpteki iman nuru yüzüne yansır. Yüzüne yansır. Eğer o hakikate gönülden inanmışsa adalet olarak fiiline yansır. Doğruluk olarak fiiline yansır. Ticaretine, ailesine, etrafına, sözüne, nutkuna yansır. Bazen o kadar çok, o kadar çok feyizli olur ki bir adam o hayatında o feyizle bir iş yapar, işte Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimizin eseri gibi 700 senesine kadar yansır. Mimar Sinan'ın yaptıkları gibi, Ashab-ı Kiram'ın yaptıkları gibi. O kadar saf, o kadar temizlerdir ki hala o yansımayı ve ışığı, onların yaptıkları o amelin güzelliğini takip eden milyonlarca insan vardır. Allah ona sahip çıkar. Nedendir bu? Şöyle bir düşünelim. Biz Kabe'ye yöneliriz namaz kılarken. Bedenimizi Kabe'ye yöneltiriz ama aslında kalbin teveccühü nereyedir? Allah'adır.
Eyvallah.
Secde nereyedir? Allah'a. Secde kime yapılır? Allah'a. Secde yaparken ne tarafa yöneliriz? Kabe'ye doğru yöneliriz. Bizim bedenimizi Kabe'ye yönelttiğimizde Kabe'de nasıl bir hal vardır? Kabe'de bir sadelik vardır. Rengi siyahtır. Bir renksizlik vardır. Herkesin oluk oluk oraya feyzi de, hatta günahı da akar, yine de Kabe'nin zemini onu kaldırır. Ne yapıyorsun? Onun etrafında 7 kere dönüyorsun. Üzerine ne giyiyorsun? Eğer ersen, renksiz, şapkasız, alemsiz, başına takke bile giymiyorsun.
Eyvallah.
Tacı şerifin var, şeyhsin, kafana koymuyorlar. E bu ne demek? Sen hayatında daima bu sadeliği ara demek. Daima bu ruha nüfuz et. Bu ruha nüfuz edersen üzerindeki nakışların bir kıymeti vardır. Bu ruha nüfuz etmezsen üzerine seni ne işlerlerse işlesinler. İster hacı desinler, ister hoca, ister şeyh desinler, ister derviş. Hiçbir nane yaramaz. İstersen senede 10 kere Kabe'ye git gel. Habire. Bu adam ne kadar Kabe'yi seviyor desinler. Habire git gel, habire git gel. Millet elini ayağını öpsün istersen. Sen bu renkte olmadıktan sonra, sen bu yalandan geçmedikten sonra, sen insanları birbirine kattıktan sonra, nefsinle bile cenk ettikten sonra bundan feyiz alamazsın. Peki, dışarıdan bakan insanlar, müptedi bu yola giren insanlar, başlangıçtaki olan insanlar bu tek renkten sıkılırlar. Fakat balık gibi olanları şöyle bir düşün. Bu deryanın balığı olanlar nedir? İşte bunu anlatıyor. O tek renklik usandıracak bir şey değildi. Belki balık ile, gözüm görmüyor, belki balık ile tatlı su gibidir.
Eyvallah.
Ya bir balığın, ya yeter kardeşim bu denizde artık durduğumuz. Yeter bu gölde yüzdüğümüz ya. İnsan bir değişiklik arıyor. Çıkak şöyle bir karaya, bir de şöyle bir yerleri yeryüzünü dolaşsak, yeni yeni yerler görsek der mi bir balık? Balık deryadan sıkılır mı? Sıkılmaz. Çok renk var ama dışarıda. Bu su sadece. O tek rengin dışına çıktığında kara ve kuruluk, ileride söyleyecek, o balık için ölümdür. Sen hakiki Allah zevkini bulsan dersin ki bundan hiçbir ehemmiyet yokmuş. Peki nelerin ehemmiyeti yokmuş? O tek renge kavuşsan hiçbir zaman sıkıntı çekmezsin. Onun zevkine doyamazsın. Buyurduktan sonra Hazreti Pilge'nin neleri anlatıyor bir dinleyelim sizden.
Estağfurullah. Hocam bu araya müsaadeniz olursa bir şey sorabilir miyim? Hazreti Pir Efendimiz burada Yahudi veziri anlattı. Yahudi vezirin insanları nasıl ifsad ettiğini ve insanların da ifsada nasıl kendilerini hazırladıkları vardı. Hani buna bir seviye denmez belki. Seviyesiz bir nokta. Hani sıkıntılı bir nokta vardı. Sonra bir anda terazinin ibresi bir anda yukarıya çıktı. Hani renklerden de geç bak renkler böyledir. Renksizlik gibi bir şeye geldi.
Yukarıya bak burada duralım.
Peki.
Terazinin ibresi yukarıya çıktı diyorsun. Hazreti Pir şunu anlatmak istiyor zaten. Aşağıda gördüğün hadiseleri yukarıdan gayrı zannetme. Yukarıdaki teraziyle tartılıyor. Aşağısıyla yukarısı arasında bir nikah var. Ya bugün ne diyorsun sen kendi aklınla? Biz kendi aklımıza ne diyoruz? Ağaçları kesmeyin. Neden? Gökten yağmur inmez. Ya yerdeki ağacın gökteki şeye ne işi var diye sorsan. Aa olur mu? Hepsi bir sistem diyor. Ekosistem. Ekosistem. Bu da hu sistemi. Bu da hak sistemi. Şimdi aşağıda olan zulümler, aldatmalar, aldanmaların hepsinin kararı yukarıyla olan irtibatınızın bozukluğudur. Yani yukarı derken Allah gökte değil. Ulvi sahadaki yapılan hatalar en son süfli sahada kendisini gösterir. Ulvi sahada alınan manevi kararlar ve hidayet nurları en son süfli sahada kendisini gösterir. Anlatabiliyor muyum?
Estağfurullah.
Dolayısıyla sen dünyada gördüğün hadiseleri ulvi makamla irtibatsız zannetme buyurdukları için bunu konuşuyorlar.
Eyvallah.
Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah.
Yani makro sistem, mikro sistem. Şimdi biz hep ne yapıyoruz? Mikrobuyla uğraşıyoruz işin. Makro ölçekte bakman lazım. E neden canım? E sen makro ölçekte bir adamsın. Neden? Adın senin mümin. Mümin, o makro ölçekteki müminin, oradaki tezahür eden mümin tecelliyatının mikro ölçekte yansımasından ibarettir. Senin burada yaptığın zulüm bütün semavatı kirletir. Bütün felekleri etkiler. Sen nasıl diyorsun da bu benim yaptığım zulüm kendimle sınırlı kalır? Veya burada 10 kişiyle sınırlı kalır. Doğrudan Allah'ı, Allah Teala'nın şeyidir. Nitekim Kur'an'da, Kur'an-ı Kerim'de bir kadının itirazı, ama bir zatın mahzun oluşu, bir dilencinin durumu, bir adama verilen cevap, bunlar vahyin inişine sebep teşkil etmiştir. Neden? Hepsi önemlidir. İslam hayatının ferde verdiği ehemmiyeti daha bugün hiçbir inanç sahibi olduğunu kişi, olduğunu iddia eden kişi ve onların inandıkları din henüz bir ferde vermemiştir. Bizim ayetlerimiz bile bir ferde yapılan muamelenin neticesinde iniş kararıyla taçlanmıştır. Yoksa ezelden vardı o ayet. O an bakılıp da söylenmedi.
Eyvallah.
Fakat Allah Teala rahmetinin ayetlerinin inmesine bile sebep olarak insanların böyle bir fiillerini, bir soru, birisi bir soru soruyor. Bir kadın geliyor, kocası hakkında şikayette bulunuyor. Ayet iniyor. Hatta bazen o ayetlerin isimleri o hadiseyi hatırlatıcı şekilde oluyor. Bu nedir aynı zamanda? İslam'ın ferde verdiği ehemmiyettir. Fert açısından ne kadar önemli. Ne demek? Allah benim duamı duyar mı? Bak bu sorunun cevabını Kur'an-ı Kerim kendi iniş şekliyle bile reddediyor zaten. Kabul etmiyor bu sözü. Ne demek duyar mı ya? Sen görmüyor musun? Bir adamın yaptığı hareketten, bir kadının yaptığı hareketten, bir müşriğin sorduğu suale, şeytanın bile Allah'a meydan okuduktan sonra dua etmesine, bak Allah tenezzülen cevap vermiş. Ey mümin, sen samimiyetle onu isteyeceksin de Allah sana cevap vermeyecek mi? Çok güzel anlatmış.
Eyvallah.
Ferdin çok büyük ehemmiyeti vardır. İnsanın şahsına, ferdine, anne rahminden ölünceye kadar. Anne rahmindeki tutumundan sorumlusun. Kabre konuldu, o kabre yaptığın muameleden bile sorumlusun. Ferdin haklarının hepsi Kur'an'la ve bozulmamış İslam'la. Yani şu andaki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği dinle ancak mümkün olmuştur. Ondan evvel insanlara ne kadar ehemmiyet verileceği, onlara nasıl muamele edileceği, ölüsüne, dirisine, çocuğuna, çoluğuna, ticaretine, göçmüşüne, geleceğine, tabii durumlar, ekolojik dengeye kadar hepsi Kur'an'da mevcuttur. Kuru ve yaş ne varsa Kur'an'da mevcuttur. Ölünün hakkı da Kur'an'da mevcuttur. Dirinin hakkı da Kur'an'da mevcuttur.
Eyvallah.
Nasıl oluyor bu? Tek renkli oluyor işte.
Hocam orada da anlayamadığım bir durum var yine. Mesela az evvel şu tarifi buraya not da almaya çalıştım. Tasavvuf, İslam'ın Kur'an'ın tek rengini sana sevdirir gibi böyle bir özetlemeye çalıştım o tarifi kendimce. Aklımda kalsın diye. Ama şu var, mesela Hazreti Mevlana'dan bahsediyoruz. Hazreti Pir Efendimiz özel bir işte ayin şekli çıkmış. Mevleviye'de efendime söyleyeyim kıyafetler çıkmış. Hazreti Abdülkadir Geylani'den bahsederken menakıpları var. Yani insanın yolun neresinde olursa olsun buradan bakınca bendeniz çok renkli. İnsanı böyle çeken, o bir yerlere doğru sevk eden bir hayatları olmuş. Ama bunların hepsi renksizlikle izah edilmeye çalışılınca bendeniz hani o renksizliği bu rengin içerisinde nasıl bulunuyor
çok,
onu anlayamadım hocam.
Çok güzel bir soru bu. Ne deyince iyi, doğruya doğru.
Estağfurullah.
Yani renkli bir soru oldu. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنْ Kur'an-ı Kerim'de üç zümreye işaret var. Allah'ın yoluna hikmetle, mev'ize-i haseneyle davet et, güzel vaazla. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنْ Mücadeleye, seninle çekişmeyi göze alan, seninle çekişenlerle de onlardan daha iyisini yaparak onlarla mücadele et.
Eyvallah.
Orada ahsen kelimesi var. Mesela daha şiddetlisiyle yap demiyor. Sana savaş açıyor. Sen daha şiddetli savaş demiyor. O savaşı önleyici daha güzel bir tedbir bul. Güzel olsun ama yaptığın iş. Onlar zulmediyorlar. Sen o zulmü bertaraf edecek bir şey yap. Güzel kitaplar çıkartıyorlar. Sen daha güzel kitap çıkar. Güzel programlar yapıyorlar. Kanalın çıkışı güzel, kameramanı güzel, stüdyosu çok güzel. Sen eğer İslam adına bunu yapıyorsan daha güzelini yap. Sonra İslam'ı savunuyorum deyip de milleti buraya abone yapma. Daha güzelini yapıyorsan adına Müslümanım de. Ayette sabittir. İrşad sahasında olan kişilerde mücadelenin nefis dairesinde ve nefis sahibi insanlarla olduğunu bildiklerinden nefsin renklerine karşılık daha güzel renklerle onlarla mücadele etmişlerdir. Nefis birçok renk ister. Nefis birçok alayış ister. Diyelim ki müzik. Bir tını ister. Sen ne yaparsan yap insanlar müzik dinlerler.
Eyvallah.
Ne yapıyor? Sana öyle bir musikiyle karşılık veriyor ki o nameyi duyanlar o musikiyi dinlemez hale gelebiliyor. Sonra bir noktaya geliyor. O musiki de hevesmiş diyor. Bütün hepsi öyledir. Mesela Hazreti Ebu Bekir Efendimiz. Müşriklerin sunduğu şeyler aynı kanal kapatmak isteyişleri gibi. Tövbe estağfurullah. La teşbih ve la benzemez. Mesela geliyorlar. Öne sürdüğü şartlardan biri de şu. Ebu Bekir sesli Kur'an okumasın.
Vallahi.
Neden? Okuduğunda insanlar Müslüman oluyor. Dinliyorlar Ebu Bekir'i Müslüman oluyor radıyallahu anh. Şimdi hepsi Kur'an okuyor. Ama Ebu Bekir Efendimiz'in ses rengi onların dinledikleri renklerin üstüne çıkıyor. Gördükleri rengin üstüne çıkıyor. Evet. İşte bundan dolayı bu meşayih de pirler de insanların en önce zahirden de cezbedecek şeyleri ne yapıyorlar? Alıyorlar. Sonra ne oluyor? Sonra işte şeye sormuşlar Hazreti Cüneyd-i Bağdadi'ye siz ne kalkıp sema etmiyorsunuz diye. O da buyurmuş ki ayeti kerimeyle siz dağları durur zannedersiniz ama biz onları bulutlar gibi yürütürüz. Ayetini okumuş. Bir noktadan sonra artık onlar renksiz olarak hak zemininde ortaya çıkıyorlar. Bakın şimdi hak zemini için renkle hak zemini arasında bir bağlantı var, alaka var. Biz bunu daha evvel konuşmuştuk. Nerede konuşmuştuk? Şems'ten bahsedince güneş bile utancından saklanıp ne kaçtı oldu diye Hazreti Hüsamettin Efendimiz de konuşmasını anlatıyordu Cenab-ı Pir. Orada biz bu hak meselesini konuşmuştuk. Bütün renkler ışıkta kendisini gösterir. Şimdi burasını karartın. Karartın. Buradaki bir sürü renk hepsi hapı yutar. Hepsi renksiz hale gelir. Siyah olur yani. Siyah bir renksizliktir. Beyaz nedir? Rengin tabanıdır. Yani beyaz bir tuvale yazı yazdığınız, kara bir tahtaya yazı yazdığınızda ikisinde şöyle bir alaka vardır. Siyah tahtaya renk yazamazsınız. Fakat hakkı onun üzerine, beyaz tebeşiri onun üzerine yazabilirsiniz. Beyazı çok güzel gösterir. İnsan zalim ve cahildir. Hakkı çok iyi yansıtır.
Eyvallah.
Gece ayı çok güzel yansıttığı, mehtabı çok güzel gösterdiği için. İnsandaki koyuluk şuna işarettir. Ey insan sen zalim ve cahildin. Burayı dinleyin, hikaye diye dinlemeyin ama. Ey insan sen zalim ve cahildin. Sende ne var? Aklım var. Aferin. Bir fennim var, sanatım var, güzelliğim var, çocuğum var, ilmim var. Arabam var. Birçok düşüncem var. Bakışım var. Kulağım var. Peki senin aslın neydi? Sen bir beşerdin. Simsiyah bir cehalet. Simsiyah bir zulümde değil miydin? Evet. Peki şimdi ikrar et gel sen. Bu yansıyanlar kiminmiş? La ilahe illallah hakkınmış dersin. Bende öyle bir cehalet öyle bir zulüm var ki hakkın nakışları bende parlıyor. Gel bakalım şimdi buna benim diye sahip çık. İnnehu kâne zalûmen cehûlâ. Tamam.
Eyvallah.
Peki hak zemini nedir? Bundan etkilenme. Renkleri göstermek için Cenab-ı Hak o hak tecellisinde, o hani beyaz diyebileceğimiz, güneş ışığı diyebileceğimiz, ışık kaynağı diyebileceğimiz şey hak kaynağıdır. Hak kaynağı sayesinde sen bu renkleri görüyorsun. O zaman gel bu renklerin sahibine. Bu renkleri sana gösteren, gözeten, senin görmeni sağlayıp alakanı sağlayan kudrete sen meylet. Renkte kalma, rengi gösterene yönel. Manasında tasavvuf bir terbiye verir. Hak tecellisi olunca bu renkler esas sahibine işaret ettiği için yine hapı yutar. Fakat şöyle bir hapı yutma vardır. Renklerden geçmezsin. Renklerin içerisinde cümbüşün ortasında oturursun. Kesret. Fakat bu renklilik seni bozmaz. Renksizliğin getirdiği zeminle rengin zeminini birleştirirsin. O hak karşısında nefsinin kahhariyetiyle Cenab-ı Hakk'ın mahviyetini sağlarsın. Bu sefer renkleri hangi makamda kullanacağını bilirsin. Kalp kalptedir, kalıp kalıptadır. El oynaştadır, gönül yardadır. Bu şekle gelirsin. Milyonla işin olsa sade asli işini bildiğin için o milyon iş seni bozmaz. O kesret seni bozmaz. O dünya seni bozmaz. Peki ben öyle bir insan yetişecek ki bir insan bunu anladım sırrını. Şimdi bu insanı yetiştireceğim. Ben bunu dünyada salacağım. Allah dünyaya salmış hakkı, adaleti, hidayeti, imanı, İslam'ı göstermek ve sen tanıyasın diye. Yetiştireceğin adam da renkleri bilmeli. O yüzden tasavvuf meşreplerinde ve tarikatte bu maddi ve manevi renklerin ve her türlü rengin talimi önemli bir meseledir.
Eyvallah.
Çünkü bu renkleri yerli yerince kullanmayı öğrenecek. Kesrette gösterecek vahdeti. Onun içindir.
Eyvallah.
Ya açıklayıcı olduğunu bilmiyorum.
Estağfurullah hocam, teşekkürler. Yani mevzuyu biraz belki uzatmış olduk kıymetli izleyiciler.
Uzatmadık ama... bu çok mühim bir mevzuydu.
Eyvallah.
Çünkü bundan sonra okuyacağım bununla anlaşılacak. Bakın okuyun. Karada binlerce renk olmakla 501 mi hocam?
Eyvallah.
Göz görmüyor.
Okuyalım ve sonra yine bir nefeslenelim hocam.
Evet tamam ama okuyalım derim. Peki. Acizane.
Estağfurullah. Karada binlerce renk olmakla beraber balıkların kurulukla cenkleri vardır. Balık kimdir, deniz nedir ki misal yoluyla Hüdayi Azze ve Cel onlara benzesin diyelim. Kısa bir aradan, nefeslenmeden hemen sonra inşallah izahlarıyla devam edelim. Bu hafta böyle. Yani bu hafta böyle derken her hafta bir şekilde, bu hafta da böyle. Üçüncü bölümündeyiz. Ekranlarını yeni açanlar vardır belki. Onlara şöyle bir şey arz etmeye çalışayım. Mutlaka tekrarından ya da internetteki yayınından önceki iki bölümü de izlemenizi tavsiye ederiz. Yani öyle bir tavsiyemiz. Haddimiz olmadan hani hem yapıyorlar hem tavsiye ediyorlar falan da diyebilirsiniz. Ama önceki bölümü bendenizle şöyle notlarımı tuta tuta izlemeye gayret edeceğim. İzleyenler de herhalde aynı dildeysek ne demek istediğimizi daha kolay anlatabilmişizdir. Hocam mevzu tam da iki beyit okumuştuk. Oradan mı devam edecek?
Aslında orayı hatırlatmak için okusak hızlıca.
Buyurun. Eyvallah.
Şey yapabiliriz. Toprak emindir. Ona her ne ekersen hıyanetini görmezsin. Ektiğin şeyin cinsini ziyadesiyle alırsın diye... 507. beyte kadar okusak çok güzel olur diye düşünüyorum. Ben bir arkadaşlar da
eyvallah.
Birazdan söyleyeceğimiz sözlere hazırlıklı bir zihinle bizi dinlemiş olurlar.
Eyvallah. Evet. Karada binlerce renk olmakla beraber balıkların kurulukla cenkleri vardır. Balık kimdir? Deniz nedir ki misal yoluyla Hüdayi Azze ve Cel onlara benzesin? Bu vücut aleminde yüz binlerce deniz ve balık o ikram ve lütuf sahibinin huzurunda secdeye kapanır. Ne kadar kerem yağmuru yağmıştır ki onun feyziyle denizler inci yetiştirmiştir. Hakk'ın keremi güneşi ne kadar ışık saçmıştır ki bulutlar ve denizler ondan cömertlik öğrenmiştir. O kerem güneşinden bir ilim parıltısı suya ve çamura aksetmiş de toprak daneyi kabul eylemiş ve yetiştirmiştir. Toprak emindir. Ona her ne ekersen hıyanetini görmezsin. Ektiğin şeyin cinsini ziyadesiyle alırsın.
Evet. Şimdi karada bir binlerce renk olmakla beraber balıkların kurulukla cenkleri vardır.
Eyvallah.
Demiş idi. Buradan bir misal ortaya çıkarttı. Fakat akabinde buyurdu ki Hazreti Pir, balık kimdir, deniz nedir ki? Allah Teala'nın Hoda, çünkü metinde Hoda diye geçiyor. Burada Hüdayi Azze ve Cel diyoruz ama oradaki hidayet edici Allah Teala'nın bir tecellisini anlamamız için hususi öne çıkan bir isimdir. Ama Hoda denildiğinde Farsça Hak Allah karşılığıdır.
Eyvallah.
Dolayısıyla Hoda Azze ve Cel diye geçiyor esas metinde. Farsça Allah manasındadır. Şimdi Allah'ı biz bunların nesine benzetebiliriz ki? Yani balık diyoruz, derya diyoruz ama bunu bir şey anlatmak için diyoruz. Allah'ın bize verdiği ikramına, Cenab-ı Hakk'ın tecelliyatına bakmak istersen sen bunları bile basit misaller olarak gör. Yani tam tersine. Ya şimdi balıkla su misalini verince bu biraz abartı olmuyor mu diyorsun? Bırak abartmayı. Allah Teala'nın sana verdikleri yanında o denizle derya da hiç mesabesindedir. Şimdi bu vücut aleminde yüz binlerce deniz ve balık o ikram ve lütuf sahibinin huzurunda secdeye kapanır.
Eyvallah.
Şimdi yüz binlerce deniz ve balık. Yüz binlerce deniz ve balık. Mustafa kardeşim, ben deniz. Düşünüyorum şimdi orta hallinin bile çok altında. Bir biyolojik bilgimle, biyoloji, insan yaratılışı, hilkat, hücre yapısı falan gibi mevzularla bu halimle. Şöyle bir 1000 sene evveline ışınlansaydım, gidebilme imkanım olsaydı, insanlara bu manayı nasıl aktarırdım diye düşünmeden insan bunun cevabını anlayamıyor. Çünkü bunun cevabını çözebilmek için Hazreti Pir'in bize anlattığını günümüze de hitap ediyor mu acaba diye şüphelenmemiz için önce kendimizi de bu bilgiyle bir geriye doğru baktırmamız icap ediyor. Şimdi geçenlerde yine bir belgeselde gördüm. Deniz dibindeki fosilleri, bilinmeleri araştırıyorlar. Eskiden deniz şeklinde biliyorsunuz sular patlamalarla beraber işte oksijenin, hidrojenin vesairenin açığa çıkmasıyla ateş içerisinde ateş küre olan dünya ne oldu? Bu çarpmaların neticesiyle şiddetli yağmurlara binlerce sene süren belki yüzlerce sene süren bir buharlaşma ve onun akabindeki yağmurla tamamen suyla kaplı bir hale geldi ateş.
Eyvallah.
Sonradan tekrar o sertleşme, o katılaşma hali bizim inancımıza göre Mekke'nin bulunduğu yerdir. İşte altın oran diyorlar, bilmem ne oran diyorlar. Şimdi oran buran düşünmeyelim biz. O yan bu yan da bakmayalım. Hani öyle olduğunu, itikadi açıdan da ondan sonra katılaştığını, dağların, yerkürenin oynak bir vaziyette olduğunu ve yerin oynaması, yeryüzü, yer tabakasının oynamasına da dağların inşa edilmesiyle adeta bir dur denildiğini ve dağlarla yerin teskin edildiğini ne yapıyoruz? Bizim kaynaklarımızdan öğreniyoruz. Şimdi çöllerde, kayaların içerisinde bir balık fosili, larva fosili arıyorlar. Neden? Diyorlar ki kainatın yaratılış sırrını biz eskiden yaşamış olan canlıların fosilinden buluruz. Bu hesaba göre bakarsan bir insanın vücudunda kendisindeki deryalara, denizlere ve hilkate ait yaratılış sırrıyla alakalı bugün bir insan genetiğine ait 1 milyon sene evvel şu kadar bir şey bulsalar insan genetiğini hakkında bilgi sahibi olacaklar. Onlar balığın karnında arıyorlar. Niye arıyorlar? Aslında insanın yaratılışını arıyorlar.
Eyvallah.
Neden? İnsanın hilkatinde binlerce deniz ve o denizin içerisinde yüzen binlerce, milyonlarca hücre var. Her hücrenin içerisi ayrı bir deniz derya. Yani bu hücreden bir insan inşa edilebilecek kadar önemli. Falanca sivrisineği kehribar içerisinde bulup dinozorların genetiğini çözmeye çalışıyorlar. Sebep neymiş? Bu sivrisinek filan kaç milyon önce yaşayan sivrisinek kehribarın içerisinde bozulmadan kalmıştır. Ola ki dinozorlardan kan emmiştir. O kan emdiği kandan dinozorları şifresini buluruz diyorlar. Milyonlarca hadiseyi bir sineğin karnındaki kandan bulmaya çalışıyorlar. Peki benim derya gibi akan her halükarda da milyarlarca hücrenin dirilip milyarlarca hücrenin öldüğü, kendi genetik şifrelerini içinde saklayan, milyarlarca sırrı içinde barındıran nice denizlerimiz yok mu? Var. Kul Allah'a secde ettiğinde aslında Allah'ın ezelinde ezelinde takdir ettiği bütün varlığını, kendisine emanet ettiği bütün deryaları, denizleri ve balıkları içinde barındırdıklarıyla hepsiyle beraber Hakk'a secde etmiş oluyor. Sen bunu küçük bir şey mi zannediyorsun? Deniz deryadan misali büyük zannediyorsun. Kendine bak. Nice deryaları, nice canlıları vücudunda barındırıyorsun. Daha evvel söylemiştik, bir saç telinin dibinde 2,5 milyondan fazla bir canlı var. Her saç telinin dibinde. Saç telinin dibindeki kökün suyuyla besleniyor. Besleniyor. Beslendiğine göre onun da bir organizma, bir yapısı var. Organik yapısı var. Eyvallah. İnsanı durduruyor. Şimdi Hazreti Pir'in o zaman bu vücut aleminde yüz binlerce deniz ve balık o ikram ve lütuf sahibinin huzurunda secdeye kapanır derken bu hilkatin seçilmiş olan insanı secdeye kapandığında bütün kainatın zübdesi olan bir insan secdeye kapandığından kainat işte bizim için şükreden bir zat diyerek insanı böyle gökyüzüne çıkartıyor. Görün bu adamı, görün bu zatı. İnsan da insan oluyor, onun eserini, onun manasını, hatta türbesini bile görün bu insanı diye ortaya çıkartıyor. Bu kainata konulmuş Hak tecellisinin bir manzuması, bir silsilesidir.
Eyvallah. Az evvelki o anlattığınız diğer beyte geçmeden hemen evvel hocam, dünyanın yaratılışıyla ilgili, hani biz Mekke'nin olduğu, Kabe'nin olduğu yerden başlar dediniz, sonra işte katılaşma dünyanın.
Evet, ilk yaratılan dağ ve tepe olarak bizim kaynaklarımızda Ebu Kubeys Tepesi vardı. Yani Kabe'nin hemen yakınındaki dağdan itibaren sertleşmeye başlıyor ve ilk onlar o taraftan direk gibi yayılıyor. Yani bir sütun çekilse yeryüzünün direği olarak Kabe'dir. Hatta Kabe'nin bulunduğu yerden göğe doğru bir sütun çekilse o semavatın da direk noktası Beyt-i Mamur'dur. Yani o tecelli merkezi olarak önemlidir. Allah orada değildir. Yani Allah oradadır diyemezsin. Allah orada bulunur diyemezsin.
Eyvallah.
Anlatabiliyor muyum? Estağfurullah. Fakat böyle her şeyi sebebiyle yaratmıştır Hazreti Allah ve merkezi vardır. Hayvanların bile içerisinde Allah imamıyla yaratmıştır. Her hayvanın bir imamı vardır. Yılanların bir imamı vardır. Çıyanların bir imamı vardır. Hepsinin bir imamı vardır. İnsan rehbersiz olmaz. Hayvanlar kendi maişetleri için bile olsa onlara hissen verilmiş, ilhamat yoluyla verilmiş bir merkezde alakaları ve bağlılıkları vardır. İnsan da hak için bir kendisine imam seçmeli. En önce kendisinde kalp imamı uyanmalı ki o niyette olan bir adama imam olsun. Kalbi bozuk olanın imameti de bozuk olur. Arz edebiliyor muyum? İlk başta verdiğimiz onu toplayanların, mesela Müseylemetül Kezzab, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin veda haccında bulunan sahabiyi 120 bin olarak söylüyorlar veya 124 bin. Müseylemetül Kezzab'ın ordusunun 240 binden fazla olduğunu söylüyorlar. Şimdi kalabalığa baktığında daha mı adil, daha mı hak? Hayır. Demek onların itikadına göre de Allah ne yapıyor? Onlara da şerde imamlık yapabilecek birini musallat ediyor.
Eyvallah.
Ama bu neyi ortaya çıkartır? Onlardaki gizli nifak böyle büyük bir nifakı ortaya çıkartıyor. Anlatabiliyor muyum?
Estağfurullah hocam.
O yüzden nifakı temizlemek için işin başından değil, nifakın çıktığı yerden işi çözmek lazım. nifakın çıktığı yeri çözemezseniz, bugün bir cephede savaşı kazansanız da diğer başka bir cepheden tekrar savaş açılır.
Eyvallah. Nifakın çıktığı yer diye işaret ettiğinizde yine insanın kendisi...
Hem kendisi hem hak için işi yapar olmalı. Hak yani, için, tabii hak için yerine gelmeli mesela.
Eyvallah.
Şucu bucu falan olduğu için değil.
Eyvallah. Evet. Peki burada vücut alemini tarif ederken Hazreti Pir Efendimiz Mekke o yaratılış meselesini de o yüzden sormaya gayret etmiştim hocam. İnsan şimdi namaz kılarken de bizim yöneldiğimiz nokta, yani Allah'a yöneliyoruz, Allah'a secde ediyoruz ama Kabe istikametine doğru yöneliyoruz. Yani o yaratılış sırrıyla insan hep beraberlik
evet,
içerisinde.
Evet, evet,
hep
onu anlatmaya çalışıyorum. Evet.
Eyvallah.
Yani oraya yöneltilmesinin sebebi de o. Sen kalıbını da oraya götürünce hac oluyor. Oturduğun yerde döndüğün zaman hac olmuyor.
Eyvallah.
Yani bir adam bir tecelli olsa da Kabe'yi manevi olarak evinde görse veya rüyada görse, o onun hacılık istidadını gösteriyor ama yine hacı olmak için oraya gitmek
gitmesi gerekiyor.
Evet.
Eyvallah hocam.
Evet. Şimdi ne kadar kerem yağmuru yağmıştır ki onun feyziyle denizler inci yetiştirmiştir. Evet. Tabedan an bahr dur efşan dur ef dur efşan dur efşan evet. Dur efşan şeklinde olsa daha iyi. Dur bir buçuk hece olmuş olur. Efşan şude veyahut. Yok. Bahri dür ef şan şude. Şimdi oluyor. Failatün failim şeklinde oluyor. Yanlış okudum. Şimdi bakıldığında ne oluyor? Ne kadar kerem yağmuru yağmıştır ki inci var. Şimdi istiridyeyi aç, denizin dibinden çıkartıyorsun. Açıyorsun içinden inci çıkıyor. İnci neyle olur? Diyorlar ki tatlı suyla olur inci. Denizde yetişiyor. İnciyi denizden çıkartıyorsun. Hatta tuz oranı çok olan denizlerde daha çok oluyor. Tropik. Bak tropik diyorsun. İncinin çıktığı yerlere bak, çok yağış alan denizlerde oluyor.
Eyvallah.
Şark'ta hala inci avcılarının kulaktan kulağa gelen anlattıklarında Nisan yağmurları sırasında istiridyenin ağzını açmasıyla beraber su yüzüne çıktığında oradan aldığı yağmur suyuyla İçine o yağmur suyunun nüfuz etmesi, onun cevheri bileşimiyle, karışımıyla istiridyenin vücudunda olan bir şeyle inci çıkıyor. Şimdi sen nasıl olduğunu bilmiyorsun ama istiridyeyi açıyorsun ve içinde inciyi görüyorsun. Şunu düşünmez misin? Ne kadar yağmur yağmış ki bu yağmur denizin dibindeki bu kabuğun içinde bile bir incinin oluşmasına sebep olmuş. Sende ne kadar kerem yağmuru yağmış ki sen de bir imani cevherin oluşmasına sebep olmuş. Sen buna şaşırıyorsun da kendine ya hayran kalmıyorsun.
Eyvallah.
Tasavvufi metinlerde inci kelimesi geçtiğinde %90 gözyaşına işaret vardır. %90. Yani bizim dini sahadaki tasavvuf metinlerine, sufilerin kullandığı lisanda, şiirde eğer bir dur kelimesi, lu'lu kelimesi geçiyorsa nedir bu? Bu muhakkak surette bir gözyaşına işaret vardır.
Eyvallah.
Telmihen, ima ile, işaretle. Sen de Allah için secdeye kapandığında bir gözyaşı çıkıyorsa, o ilerkine bağlayacağım çünkü söylediğimiz şerhler uzak şerhler değil. Sen de bu gözyaşı bil ki Allah'ın sana lütfudur. Sana düşen ne? İnciyi bulmak. Seni o mana karşısında ağlatan manaya gel, boyun bük ki aslında o yine senden çıkan değildir. O sen kendini bilmezden, onu bilmezden evvel onun bahşettiği incilerdir ki bak sana ne kadar rahmet yağmuru yağdırmış, bugün o inci olarak çıkıyor. Devam edelim.
Eyvallah. Hakkın keremi güneşi ne kadar ışık saçmıştır ki bulutlar ve denizler ondan cömertlik öğrenmiştir.
Evet. Çünkü güneş vurmadıkça denizden buhar olmaz. Denizden, karadan yukarı çıkmadıkça da bulut olmaz. Yağmur olmaz.
Eyvallah.
Bir şekilde bir devri daim vardır. Hakkın keremi güneşi ne kadar ışık saçmıştı? Kerem güneşi, bulutlar ve denizler ondan cömertlik öğrenmiştir. O böyle saçmıştır. O sayede yukarı çıkmıştır. Ya bize verildi de biz böyle olduk, biz de verelim demişler, onlar da indirmişlerdir. Hani semazenlerin şu şekliyle alay ediyor ya bazı densizler. Belli şeyleri kullanamıyoruz değil mi rütükten dolayı? Yani onlar kullanılmıyor. Yani böyle küfür listesi var mesela işte deyyus bilmem ne falan. Onlar kullanılamıyor diye bir liste var mı? Biliyor musunuz siz?
Bilmiyorum hocam.
O zaman densiz diyelim sadece. Peki. Şu şekilde hani haktan alıp halka vermek. Bu nedir? O kadar keremine mazhar oluyor ki. O kerem karşısında bakın dikkat edin cömert insanların ekserisi. Muhakkak cömert bir insanı sevdiklerinden öyle yapmışlardır. Cömertlikten hoşlandıkları için bunu yapmışlardır. Bana verdiler ya demiştir. Senelerce burs verilmiştir. Himaye edilmiştir. İnsansa, topraksa kendisine verileni o da güzellik olarak yansıtmıştır.
Eyvallah.
Evet. Dolayısıyla güneşten onları öğrendikleri için onlar da ne yaptılar? Yağdırdılar. O kerem güneşinden bir ilim parıltısı suya ve çamura aksetmiş de toprak daniyi kabul eylemiş ve yetiştirmiştir. Neden? Toprak emindir. Ona her ne ekersen hıyanetini görmezsin. Ektiğin şeyin cinsini ziyadesiyle alırsın. Hıyanet ekersen ektiğin kendindendir, onu alırsın.
Eyvallah. Hem de ziyadesiyle.
O zaman nedir? Toprak zeminli ol. Hazreti Ali Efendimiz Evliya Allah'ın imamı kabul edilmiştir. En büyük imamı kabul edilmiştir. Ve lakabı Ebu Turab'dır.
Turab.
Toprak ahlaklı olanların babası. Toprak gibi adam yetiştirenlerin babası. Toprak gibi ahlakın temsilcisi manasına Ebu Turab denilmiştir. Allah'ın, orayı da okuyalım.
Eyvallah.
Sürelim biraz. Kaç dakikamız var?
Hocam 1-2 dakikamız kaldı.
Bir okuyalım. Peki. En azından yer etsin.
Allah'ın adalet güneşi toprağın üstünde parlamış. Toprak bu eminliği o adalet güneşinin emanetinden bulmuştur.
Evet.
Bahar mevsimi hakkın fermanını getirmeyince toprak dahilindeki sırları isar etmez.
Neden ben bu adalet güneşinin, kerem güneşinin güzelliklerini görmüyorum? Sen bunun bakımını sonbaharda, kışta yapacaksın. Bundan bir ay evvel ağaç dikme mevsimiydi. Kışın mı yetişecek o ağaç? Şimdiden yapılması lazım ki baharda fışkırsın.
Eyvallah.
Allah bizim inşallah rahmet baharına eriştiğinde ortaya dikenlerini, yılanlarını, çıyanlarını çıkartanlardan değil, kendisindeki cevherleri, gülleri, sümbülleri, furyaları, güzel güzel yemişleri, meyveleri çıkartanlardan eylesin. Fakat bakımı şimdi yapılacak. Bu nefis dahilinde yapılacak. Ve onun ateş tarafına ekmeyeceksin. Toprak tarafına ekeceksin. O zaman en önce toprağı ekilir hale getirmek. Tasavvuf ve mesnevi toprağı, insan vücudundaki bu toprağı hakikat tohumları atıldığında yeşerebilmesi için terbiyeye ve tezkiyeye davet eden mühim bir eser ve bir irşat manzumesidir.
Eyvallah. Kıymetli izleyicilerimiz, bu tarifle ve dahi bu dualarla bizler programımızı bu haftada burada böyle aralayalım. İnşallah bir dahaki haftaya kadar huzurlarınızdan ayrılırken sizlere de hürmet ve muhabbetlerimizi sunalım. Çok teşekkür ederiz.